Ayrım 10.
Kız kardeşleri yok muydu acaba? Rasih Nuri İleri, Reşat Fuat'ın, Türkiye Komünist Partisi lideri Rasih Nuri İleri ile görüşme. Baraner, Zübeyde Hanım'ın kız kardeşinin oğlu olduğunu söylüyor. Mustafa Kemal de Selanik'te Rüştiye'ye devam ederken teyzesinin yanında kaldığından söz ediyor. Zübeyde Hanım çok güzel, açık renk gözlü, beyaz tenli, sağlam yapılı bir genç kızdı. Kendisinden 20 yaş büyük olan Ali Rıza Efendi ile evlendiğinde 15-16 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Canlı, pırıl pırıl giysiler giyen, bağımsız tavırlı, ancak dinine ve geleneklerine çok bağlı bir kadındı. Bu yüzden Zübeyde Molla olarak da anılıyordu. Ali Rıza Efendi gümrük işlerinde çalışan bir memurdu. Ali Rıza Efendi papaz kapısı adıyla bilinen Çayağzı'na tayin edilince zorlu yaşam koşulları üstlerine bir felaket gibi çöktü. Zübeyde Hanım 6 çocuk doğurdu. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa, Makbule ve Naciye. Önce Fatma, ardından Ömer ve Ahmet, daha sonra da Naciye öldü. Mustafa Kemal'in ailesi de aynen Uşakizade ailesi gibi çok sayıda çocuğunu bebek yaşta kaybetmenin acısını çekti. Zübeyde Hanım'ın zekası ve muhakemesi çok kuvvetliydi. Kimi kaynaklara göre okuması yazması vardı, kimi kaynaklara göre de yoktu. Mustafa okul çağına geldiğinde Zübeyde Hanım oğlunun ilahilerle mektebe başlamasını ve din eğitimi yapılan bir mahalle mektebine gitmesini istedi. Ali Rıza Efendi'nin aklında ise iyi eğitim veren bir okul vardı. Karı koca arasında gerginlik çıktı ama Ali Rıza Efendi meseleyi ustalıkla çözdü. Mustafa alışılmış törenlerle önce mahalle mektebine başladı. Annesinin gönlü yapıldı. Ardından mahalle mektebinden ayrıldı ve Şemsi Efendi okuluna başladı. Müslüman adetleri mahallelinin gözü önünde törensel bir biçimde uygulanmıştı. Sonunda Mustafa'ya dayak atılmayan, öğrencilerin sıralarda oturduğu, bahçesinde jimnastik yapılan bir okul, yani laik ve batılı anlayışın hakim olduğu bir eğitim kurumu seçilmişti. Ahmet Emin Yalman, Hayatına Ait Hatıralar, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 3, sayfa 39. Bu okul Mustafa Kemal'in laiklik konusundaki fikirlerine de temel oluşturacaktı. Ali Rıza Efendi kimi kayıtlara göre 1893 yılında, yani Mustafa 12 yaşındayken öldü. Sadi Borak, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 1, sayı 3, Ankara 1984. Mustafa Kemal'in babasını 7 yaşındayken kaybettiğini söyleyen kaynaklar da var. Cemil Sönmez, Adı Geçen Eser, sayfa 31. Zübeyde Hanım genç yaşında dul kaldı. Ali Rıza Efendi'nin son günlerini Zübeyde Hanım şöyle anlatmıştı. Merhum son günlerinde işlerinin fena gitmesinden müteessir oldu. Kendisini salıverdi. Daha sonra da derviş meşrep bir hal alarak eridi gitti. Kocamın hastalığı ilerledi, artık yaşayamazdı. Ben dul kaldığım zaman 27 yaşında bir tazeydim. Bana 2 mecidiye dul maaşı bağladılar. Atatürk Ansiklopedisi 1. Cilt, hazırlayan Ömer Sami Coşar, İstanbul, Reklam Limited, İstanbul, 1973, sayfa 110. Zübeyde Hanım iki çocuğunu alıp üvey kardeşi Hüseyin Ağa'nın Langaza yakınlarında bekçiliğini yaptığı bir çiftliğe taşındı. Mahallenin çoğunluğu Müslümandı. İki kardeş Makbule ile Mustafa kır yaşamı içinde büyüdü. Ancak okul işi sorunluydu. Mustafa Kemal köydeki Rum ilkokuluna yazılmış ama bir papazın yönetimindeki okuldan pek hoşlanmamıştı. Cevat Abbas Gürer, Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk'ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, Halka Basım Evi, İstanbul, 1939, sayfa 88-89. Zübeyde Hanım oğlunu yeniden teyzesinin bulunduğu Selanik'e gönderdi ve Mustafa Selanik Rüştiyesine devam etmeye başladı. Cemil Sönmez, Adı Geçen Eser, sayfa 38. Zübeyde Hanım oğlunun askeri okula gitmesini hiç istemiyordu. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu'nda askerlik en makbul meslekti. Ahmet Emin Yalman'a annesini anlatırken şöyle demişti Mustafa Kemal. Annem askerlikten korkardı. Asker olmama şiddetle karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyeye giderek sınav verdim. Böylece anneme karşı bir olup bitti yapmış oldum. Hayatına ait hatıralar. Ocak 1922. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 3. Türk İnkılap Tarihi Yayınları, Ankara 1997, sayfa 40. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal askeri okula devam ederken ikinci kez evlendi. İkinci eşi Ragıp Bey, Teselya'dan Selanik'e göç etmiş, tütün tekelinde çalışan bir memurdu. Mustafa Kemal bu evliliği bir türlü içine sindiremedi. Evden ayrılıp bir akrabasının yanında yaşamaya başladı. O yılları daha sonra Afet İnan'a anlatacaktı. Annem babamı kaybettiği zaman genç bir kadındı. Onun ölümünden sonra asıl oturduğumuz pembe evden çıkmış küçük eve girmiştik. Ben bir müddet için dayılarımın yanında kalıyordum. Fakat babamın yerine bir başkasının geleceğini bana belli ediyorlar ve beni duygu olarak hazırlıyorlardı. Bir gün dayımla o küçük eve gittik. Annem yeni bir elbise giymiş, beni güler yüzlü karşıladı. İçeride yabancı bir bey oturuyordu. Annem de onun yanında eskiden adet olduğu gibi kapanmadan geziyordu. Durumu anladım. Fakat babamın yerine gördüğüm bu adama tahammül edemeyecektim. Baktım duvarda babamın palası asılı. İçimden gelen bir hisle ona sarılmak ve hiç kabahati kusuru olmayan bu beye saldırmak istedim. Fakat derhal bir şeyler söylemeden oradan koşarcasına kaçtım. Bundan sonra aylarca anamı görmedim. Fakat sonradan o asil beyle dost oldum. Bana iyi bir eğitici oldu. Anamın da genç yaşında böyle bir aile bağı yapmış olmasını takdir ettim. Ancak çocukluk duygum benim babamı kaybetmiş olmama karşı bir isyandan ibaretti. Cemil Sönmez, adı geçen eser, sayfa 44-45. Afet İnan'ın Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, 1959, kitabının İş Bankası tarafından 1984 yılında yapılan basımda ise bu bölüm yer almıyor. Mustafa Kemal ikinci babasından huzursuz olsa da gelenekleri çiğneyip annesinden olan akrabalarıyla ilişkisini ölene dek sürdürdü. Ragıp Bey'in ikisi kız, ikisi oğlan, dört çocuğu vardı. Kardeşi Miralay Hüsamettin Bey'in kızı Fikriye ise daha sonra Mustafa Kemal'in hayatında önemli bir rol oynayacaktı. Mustafa Kemal, Selanik askeri rüştiyesinin ardından Manastır'daki askeri idadiye kaydoldu. Burası Fen Lisesi benzeri bir okuldu. 1902 yılında ise yüksek öğrenim için İstanbul'a Harbiye'ye geldi. Selanik'ten İstanbul'a. Yunanlılar 1912 Kasım'ında Selanik'i işgal edince Zübeyde Hanım kızı Makbule ile birlikte göçmeye karar verdi. Selanik'ten İstanbul'a gelirken yanında Ragıp Efendi yoktu. Bir anlatıma göre Zübeyde Hanım ikinci eşinden ayrılmış ve kızı Makbule ile Türkiye'ye gelmişti. Ragıp Bey'in kızı Ruhiye'yi de onlarla gönderdiği söyleniyor. Tarih kitapları Zübeyde Hanım'ın doğrudan İstanbul'a geldiğini yazıyor. Ancak ikinci eşi Ragıp Bey'in torunu Ferhat Babür'e göre ilk durakları İzmir'di. Belki yanlarında başka akrabaları da vardı. Anlaşıldığı kadarıyla bir kısım akraba da İzmir'e yerleşti. Figen Yanık. Anneannem Atatürk'ün üvey kız kardeşi Ruhiye Hanım'dı. Sabah gazetesi, Pazar Eki, 17 Ekim 2004. O dönem Selanik'ten kalkan vapurlar önce İzmir'e sonra İstanbul'a geliyordu. Armstrong'un Bozkurt kitabına göre ana kızın Balkan Savaşı'nın ardından Türkiye'ye geliş serüveni oldukça acılıydı. İstanbul yaralılarla dolup taşmıştı. Ülke baştan aşağı düzensiz mülteci kalabalıkların oluşturduğu kamplarla dolmuştu. Mustafa Kemal büyük bir kaygıyla ailesinden haber almaya çalışıyordu. Selanik'ten gelen pek çok göçmeni buldu. Ona kentin büyük bir zorbalığa uğradığını anlattılar. Yunanlılar yakalayabildikleri tüm sivil Türkleri öldürmüşler, çevredeki tüm köy ve kasabaları da yağmalamışlardı. Sonunda annesiyle kız kardeşi Makbule'yi mülteci kamplarından birinde buldu. Bir oda kiralayarak onları İstanbul'a getirdi. Zübeyde 60'ının üstündeydi. Geçen yıllarla şişmanlamıştı, gözleri de iyi görmüyordu. Selanik'ten kaçışları sırasında Makbule ile birlikte açlık ve soğuktan çok acı çekmişlerdi. Yaşlı kadın bu süre içinde hızla kocamıştı. Oğlunu görmek onu fazlasıyla memnun etti. Onun kendilerini İstanbul'a götürmesine sessizce boyun eğdi ama orada hiç huzur bulamadı. Bütün gün boyunca odadaki divana bağdaş kurup oturuyor, öne arkaya sallanarak Allah'a dua ediyordu. Selanik kafir Yunanlıların elindeydi, akrabaları katledilmişti, evi elinden gitmişti, sahip olduğu her şeyi kaybetmişti, tam anlamıyla mahvolmuştu. H.C. Armstrong, adı geçen eser, sayfa 31. Zübeyde Hanım'ın İstanbul'a yerleşmesinin ardından Mustafa Kemal, Bolayır Savaşı'na katılmak üzere cepheye gitti. İstanbul'a gelişlerinde Zübeyde Hanım'ın Akaretler'deki evinde kalıyordu. Daha sonra Şişli'de bir daireye taşındı. Böylece bağımsız davranma imkanı artmıştı. Ancak Mustafa Kemal İstanbul'a gelişlerinde annesini ihmal etmiyor, onunla birlikte davetlere, düğünlere katılıyordu. Mustafa Kemal'in annesine yazdığı birçok mektup kitaplarda yer alıyor. Hal hatır sorup maddi durumuyla, sağlığıyla ilgilenen, onu olup bitenden haberdar eden bu mektuplar dışında yakınlarına yazdığı mektuplarda da annesinden bilgi isteyen satırlara rastlıyoruz. Mustafa Kemal'in direniş kuvvetleriyle olan ilişkisine başlangıçta endişelenerek karşı çıkan Zübeyde Hanım, yıllar içinde durumu benimsemiş, evinde yapılan pek çok toplantıya tanıklık edip Mustafa Kemal'e başladığı işi bitirmesi yolunda telkinleriyle destek vermişti. Zübeyde Hanım'ın sağlığı milli mücadele yıllarında bozulmuştu. Makbule Hanım, annesinin ilk kalp krizini Mustafa Kemal Samsun'a hareket etmeden, "Anne, ben yarın Anadolu'ya gidiyorum. Bu işte tehlike çoktur. Hesapta ölmek, gidip gelmemek vardır," dediğinde geçirdiğini söylüyor. Onun bu sözlerini anne kız bir bardak zehir gibi yutmuştuk. Annem şiddetli bir kalp kriziyle sarsılmaya başlamıştı, diyor. Kemal Zeki Genç Osman, Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk Ansiklopedisi, May Yayınları, İstanbul, 1972, Cilt 3, sayfa 254. Zübeyde Hanım Çankaya'da. Mustafa Kemal 1922 Haziran'ında Fransız yazar ve diplomat Claude Ferrère ile buluşmak üzere Adapazarı'na gittiğinde annesiyle kız kardeşi Makbule'yi de çağırttı. Zübeyde Hanım büyük bir kalabalığın içinden geçerek kaldığı eve ulaşmaya çalışan oğlunu balkondan yaşlı gözleriyle izledi. 1919 Mayıs'ında Samsun'a gidişinden sonra ilk kez buluşuyorlardı. Zübeyde Hanım, 1-2 gece askerlik şubesi başkanı Binbaşı Baha Bey'in evinde konuk oldu. Mustafa Kemal bu randevuya gelirken Fikriye'yi de yanında getirmişti. Fikriye'nin Çankaya'da kalmasından annesi ve kız kardeşi huzursuzdu. Durumun farkında olan Mustafa Kemal'in niyeti bütün aileyi Çankaya'da toplamaktı. Ancak Makbule Hanım Fikriye'yi tersleyince ona İstanbul'a dönmesini söyledi. Şemsi Belli, Fikriye, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 1995, sayfa 83. Zübeyde Hanım ise ömrünün son aylarını oğlunun yanında Çankaya'da geçirdi. Fikriye ile hiç anlaşamamıştı. Çankaya'daki Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in pek çok arkadaşıyla sohbeti olan, her sabah hatırı sorulup eli öpülen bir anaydı. Hüsrev Gere de Mustafa Kemal, dindar nur yüzlü bir anaya çok saygılı davranırdı. Napolyon'da da bu evlatlık duygusu, anlayışı görülmüştür, diyor. Ana oğul hazırlanmadan birbirlerini görmezlerdi. Ziyaretin esas kuralı daima ziyaretçinin Mustafa Kemal olmasıydı. Mustafa Kemal uyanır uyanmaz o gün annesini görecekse birini gönderir ve izin alırdı. Sonra törene hazırlanır gibi hazırlanırdı. Zübeyde Hanım hasta yatağında bile olsa büyük özenle oğlunu kabule hazırlanırdı. Saçlarını taratır, işlemeli başörtüsünü örter, Makedonyalı gelinlik bir kız olduğu günlerden kalma oyalı bürümcük gömleğinin üzerine ipekli entarisini giyerdi. İstanbul kârı renkli maşlağıyla kıyafetini tamamladıktan sonra oğluna kendisini bekliyorum diye haber gönderirdi. Cemil Sönmez, adı geçen eser, sayfa 86. Zübeyde Hanım'ın Çankaya günlerinin bir başka tanığı da İngiliz kadın gezgin ve yazar Grace Allison. Gözlerim Paşa'nın yazı masasının üzerinde asılı güzel bir Türk kadınının portresine ilişti. ne güzel bir yüz dedim diye anlatıyor. Alison'ın isteği üzerine Mustafa Kemal ile birlikte hasta olan Zübeyde Hanım'ın dairesine geçmişlerdi. Mustafa Kemal Alison'a ne yazık ki acılarının kaynağı benim. O şu anda ben sürgündeyken benim için döktüğü yaşların ve duyduğu sıkıntıların bedelini ödüyor diye yakınmıştı. Grace Ellison'a Tanrı'nın kendisine bu oğlu ana vatanı kurtarmak için gönderdiğine inandığını söyleyen Zübeyde Hanım ise "Oğlum bana her zaman çok iyi davranır." demişti. Grace Ellison ana oğul ilişkisinden etkilenmişti. Grace Ellison, Ankara'da bir İngiliz kadını. Çeviren Osman Olcay. Bilgi Yayın Evi, Ankara 1999, sayfa 203-204. 8. Nişan ve Ölüm. Zübeyde Hanım İzmir'e beyaz çarşafıyla geldi ama peçesizdi. Evlatlıkları Abdurrahim ile Fatma, Ali Çavuş ve Mustafa, Yaver Salih, eşi Pakize ve doktoru Yüzbaşı Asım'la birlikteydi. Mustafa Kemal, Uşaki Zade ailesinin yakını olan Tevfik Rüştü'nün Aras de Zübeyde Hanım'a İzmir yolculuğunda eşlik etmesini istemişti. Latife, Zübeyde Hanım'ı istasyonda bekliyordu. Karşılayanlar arasında Mustafa Kemal'in Harbiye'den sınıf arkadaşı Asım Paşa ile karısı da vardı. Latife, Mustafa Kemal'in annesini ilk günden kendisini yakın hissetmişti. Fransa'dan babaannesinin hastalığı nedeniyle apar topar dönen Latife, şimdi de Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı sağlığına kavuşturma planları yapıyordu. Latife ile Zübeyde Hanım'ın karşılaşmasını Mustafa Kemal'in emir çavuşu Ali Metin'den dinleyelim. İzmir halkı Zübeyde Hanım'ı çok iyi karşıladı ve yakınlık gösterdi. Zübeyde Hanım dizlerinden rahatsızdı. Çok zor yürüdüğünden hasır koltukta taşınıyordu. İlk ziyaretine gelen İzmirlileri vagonlarında kabul ettiler. Ziyaretçilerin çokluğundan esasen rahatsız olan Zübeyde Hanım çok yorulmuştu. Etrafı göremez haldeydi. Bu arada Latife Hanım'ı da tanıyamamıştı. Meraklandığını anlıyordum. Bir ara vagonda birkaç hanım kalmıştı. Zübeyde Hanım bu duruma fırsat bilerek oturan misafirlere bir mesele için yalnız kalmak istediğini bildirdi. Vagon boşaldı. Ben de dışarıya çıkıp Latife Hanım'ın Zübeyde Hanım'a su getirmesini temin ettim. Ziya Orandı, adı geçen eser, sayfa 141-142. O sırada Yaver Salih, "Bak anacığım, bu kızcağızdır Latife," deyince, "Kızımız çok güzelmiş Salih oğlum," diye karşılık verdi. Latife, "Şımartıyorsunuz beni hanımefendi hazretleri, elinizi öpeyim," diyebildi. Latife'nin getirdiği suyu içen Zübeyde Hanım, Latife'yi yukarıdan aşağıya iyice süzdükten sonra bardağı verdi. Latife'nin eli hala avucundaydı. "Maşallah, resimlerinden daha güzelmişsin yavrum. Sizi istasyonda çok bekletmedik ya." "Beklemenin sözü mü olur hanımefendi hazretleri? Olsa olsa bir an önce size kavuşmak heyecanı içindeydik. Siz de resminizden daha çok güzelsiniz." Zübeyde Hanım, "Gel bu sırrı senin kulağına söyleyeyim," dedi Latife'ye ve alçak sesiyle göz kırparak konuştu. "İnsan güzele baktıkça güzelleşir." İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 122-123. Bakımıyla hemşire gibi ilgileniyor. Mustafa Kemal'in Yaver Salih ile Latife'ye gönderdiği mektubun içeriğine dair anılarda pek bir not yok. Latife'yi sevinçten havalara uçuran mektup herhalde bir nişanın habercisiydi. Zübeyde Hanım kendisine hazırlanan köşkü sevmişti. Eve tekerlekli sandalye getirten Latife bütün eşikleri de kaldırtmıştı. Zübeyde Hanım tekerlekli sandalyesini kolayca evin içinde dolaştırabilmesi için eşiklerin kaldırılmasından çok hoşnut kalmıştı. Rumeli şivesiyle tatlı tatlı konuşuyor, herkesi güldürüyordu. Köşkün uşakları, aşçıları, hizmetçileri canla başla işlerini yapıyor, Zübeyde Hanım'ı memnun etmeye çalışıyorlardı. Latife, Zübeyde Hanım'ı birkaç gün olsun rahat ettirmek, acılarını azaltmak için kendisini paralıyordu. Yakılar yaktırıyor, ilacını bir hemşire titizliğiyle veriyor, iğnelerini takip ediyordu. Asım Gündüz, Latife Hanım hastaya bakmak için bir hasta bakıcı, bir hemşire, bir de doktor seçmişti. Latife Hanım her gün beyaz elbiseler giyerek bir hemşire gibi ziyaretine gider, yemek ve bakımı ile ilgilenirdi, diyor. Asım Gündüz, adı geçen eser, sayfa 208. Zübeyde Hanım'ın kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğu söylense de Latife için "hiçbir güzelliği yok, çok kısa boylu" gibi yorumlarını kendisine hizmet edenlere açıklamaktan çekinmediği de anlatılıyor. İki kadın birbirine hiç benzemiyordu. Onları bir araya getiren Mustafa Kemal'di. Latife, Kemal Paşa'yı tanımış ve sevmişti. Zübeyde Hanım için ise oğlu hep Mustafa'sıydı. Zübeyde Hanım, Mustafa'sının gelin adayını dikkatle izliyor, ona atasözleriyle süslü öğütler veriyordu. Oğlunun çocukluk günleri, karakteri ve asker olarak geçirdiği hayat üzerine Latife ile uzun uzun sohbet ediyor, tanıdığı bildiği Mustafa'yı Latife'ye anlatarak Latife'yi evlilik günlerine hazırlamaya çalışıyordu. Zübeyde Hanım'ın Muammer Bey ile de çok iyi anlaştıkları, uzun ve keyifli sohbetler yaptıkları anlatılıyor. Zübeyde Hanım nişan için gelmiş, armağanlar da getirmişti. Ali Metin'in anlatımıyla Mustafa Kemal gereken hazırlıklardan sonra annesini Latife Hanım'ı görüp nişan takması için İzmir'e göndermişti. Bütün İzmir nişan için geldiklerini biliyordu ama çevreye bir şey söylenmiyordu. Ziya Orandı, adı geçen eser, sayfa 140-141. Armağanların en değerlisi, Sakarya. Armağan günler önce yola çıkarılan atı Sakarya'ydı. Üç ayağı beyaz sekili bu Arap atını Mustafa Kemal milli mücadele sırasında çok sevmiş, yanından ayırmamıştı. Salih Bey Karşıyaka'daki köşke yerleştikten sonra havanın çok güzel olduğu bir ikindi saatinde, gelişinin ikinci gününde diye de not düşülmüş, Zübeyde Hanım oğlunun armağanı olan atı Latife'ye verdi. Latife adı Sakarya olan ve Mustafa Kemal Paşa'yı zafere taşıyan bir tarihi atın sahibi olmanın sevincini içinde kaynatıyordu diye anlatıyor o günü. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 123-124. Zübeyde Hanım atı Latife'ye verirken bunun misafirlik armağanı mı yoksa nişan hediyesi mi olduğunu anlaşılan söylememişti. İsmet Bozdağ, Gazi ve Latife, Tekin Yayın Evi, İstanbul 2001, sayfa 87. Mustafa Kemal'in armağanları Ankara'da da günün konusuydu. O günlerde Çankaya'yı ziyaret eden gezgin gazeteci Grace Ellison, Mustafa Kemal'in müstakbel eşine verdiği armağanları tam bir kumandana yakışan armağanlar diye tanımlamıştı. Geline verdiği armağanın özelliği, İslam'ın peygamberini anımsatıyor. Muhammed kızına bir Kur'an, bir seccade, bir de kahve değirmeni vermişti. Mustafa Kemal, müstakbel karısına General Trikopis'in tabancasını ve bir Arap atı vermiş. Eşi mükemmel bir binici olup, eğerine süvari gibi oturur ve sadece saçını tutan bir örtü kullanır. Grace Ellison, adı geçen eser, sayfa 215.